8. Bölüm Kutsal Mekan. İsrailler Sina Dağı'nda bir yıldan fazla kaldılar. Peki bu süre neden bu kadar uzundu? Hali hazırda Tanrı'yla bir anlaşmaya girmişler ve 10 emri almışlardı. Fakat hala öğrenecekleri çok şey vardı. Ataları İbrahim, İshak ve Yakup'un Tanrısına inanıp ona sadık kalma sözü başka, Tanrı'nın ne beklediğini ve neye benzediğini bilmek bambaşka bir şeydi. Kutsallık kavramı. Eski antlaşmanın birçok tuhaf yasaları ve uygulamaları insanlara Tanrı'nın başka bir hiçbir şeye benzemediğini öğretme ihtiyacına dayanmaktadır. Yapısı ve karakteri gereği Tanrı benzersizdir. İnsanoğlundan ve diğer her şeyden tamamen farklıdır. İsrailler için bu her zaman pekiştirilmesi gereken bir gerçekti. Aksi takdirde Tanrı'nın sıradan olduğunu düşünülebilirdi. Tanrı'nın benzersiz farklılığı düşüncesi için kullanılan kutsal kitaba ait sözcük kutsallıktır. Kutsallık, ayrılmış veya farklı, ayrı olmak anlamına gelir. Bu kavram tam olarak ahlaki davranışlar hakkında değildir. Leviler 19:2. Tanrı'nın belirgin ahlaki standartlarını yansıtmak için belirli bir şekilde davranmamız gerektiği hakkındadır. Tanrı, İsraillere kutsallığın sadece entelektüel bir açıklamasını sunmaktan hoşnut değildi. O, kendi farklılığına ait kavramın antik İsrail'deki hayatın içine nüfuz etmesini istedi. Kutsal kitap, bunun ritüeller, sembolik davranışlar aracılığıyla ve kutsal mekanlara yaklaşırken uygulanan kurallarla yerine getirildiğini bize anlatıyor. Tanrı nasıl başkadır? Bu sorunun kısa cevabı bütün yönleriyledir. Ancak bu fazla soyuttur. Kutsal kitap daha uygulanabilirdir ve İsrail'in topluluk olarak yaşamındaki ritüeller ve kurallar bunu yansıtır. Örneğin, kutsal kitap Tanrı'nın İsraillerin tek yaşam kaynağı olmadığını, onun yaşamın ta kendisi olduğunu bize öğretir. Tanrı, ölümün, hastalığın ve kusurluluğun olduğu bir yere, bu yeryüzüne ait değildir. Onun hükümranlığı doğaüstüdür. Bizim dünyamız ise yeryüzüne aittir. Tanrı'nın yeryüzünde bulunduğu mekan, varlığıyla kutsal ve uhrevi kılınmıştır. Bizim işgal ettiğimiz yer sıradandır. Tanrı ise sıradanlığın kutupsal karşıtıdır. Antik İsrail'de bu fikirler insanların Tanrı'yla aynı yerde bulunmak için davet edilmesi ve temizlenmesi gerektiği gerçeğinden aktarılmıştır. Eski antlaşmadaki çoğu yasa bu temizlenmeyi, arınmayı düzenlemektedir. İsrailler kutsal mekandan birçok aktivite ve koşullara bağlı olarak men edilebilirlerdi. Kirli sayılabilirlerdi. Cinsel ilişkide bulunmak, kan kaybetmek, belirli fiziksel engeller ve ölü bir bedene insan ya da hayvan dokunmak bir İsrailliyi kirli, murdar kılıyordu. İsraillerin ölü hayvanlardan beslenen belirli av kuşlarını, örneğin akbaba, doğan, Leviler 11:13-19 veya bir cesedin üstünde veya içinde bulunabilecek hayvanları, örneğin kertenkele, fare, Leviler 11:24-40 yemeleri yasaklanmıştı. Bu durumlarda kirlilik ahlaktan çok yaşamın yitirilmesi ve onun Tanrı'nın kusursuzluğuyla bağdaşmaması ile ilişkiliydi. Mantığı basit olmasına rağmen bu kavram modern zihinlerimize yabancı geliyor. Kan ve cinsel sıvıların kaybı yaşamı yaratan ve destekleyen bir şeyin kaybı olarak algılanıyordu. Tanrı yaşamın kaybıyla ilişkilendirilmemeliydi. Aksine yaşam verici olarak anılmalıydı. Bu tür sıvıların kaybından sonra arınma, temizlenme gerekliliği Tanrı'nın doğasının bir anımsatıcısıydı. Ölü bir şeyle temas yoluyla kirli kılındıktan sonra da benzer bir arınma gerekliydi. Kişi aynı zamanda fiziksel kusur veya yaralanmadan dolayı İsrail'in kutsal bölgelerinden dışlanabilirdi. Çünkü bu durumda böyle bir kusur Tanrı'nın kusursuzluğuyla bağdaşmamaktadır. Tüm bu yasalar doğaüstü dünya görüşünü aktarmayı amaçlıyordu. Kirlilik sorununun çözümü. Kutsal mekana yaklaşmak için kirli ve uygun olmamak İsrailler için ciddi bir sorundu. Temiz değillerse gerekli mekanlara kurbanlar ve sunular getiremezlerdi. Bunun çözümü zaman zaman özel bir kurbanı gerektiren veya bir bekleme süresini içeren paklanma ritüeliydi. Kan sunumu kutsal mekanda bulunmak için temiz ve uygun kılmak adına bir kişinin ya da nesnenin üzerine kan sürme veya serpme ritüeli bize oldukça yabancı geliyor. Fakat kan sunuları teolojik amaca sahipti. Kan sunuları ikame kavramını tanıtmıştı. Canlılara yaşam veren kan olduğu için Leviler 17-11 bir hayvanın canını almak planlanan ölümün dışında Tanrı'ya herhangi bir şekilde yaklaşma konusunda ders vermiştir. Kurban kanı İsraillerin bozulmuş kirli durumunu düzeltmek için merhametli bir ikame yerine geçmeydi. Öğretici nokta Tanrı'nın kurbanı kabul ederek İsraillerin hayatını esirgemesiydi. İnsanlar Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldıkları için Yaratılış 1:26-9:6 insan hayatı hayvanların hayatından daha kutsaldı. İsrailler varlıklarını Avram ve Saray'ın çocuklarının olmasına olanak sağlayan doğaüstü müdahaleye borçlulardı. Yaratılış 12:1-3. Ancak kutsal Tanrı'nın önünde insan yaşamı tehlikedeydi. Kurbanlar onlara Tanrı'nın yaşam ve ölüm üzerinde yetkisi olduğunu ve Tanrı'nın onlara merhamet göstermek istediğini hatırlatıyordu. Yeryüzünde cennet ve cehennem. Tanrı'nın farklılığına dikkat çekmek sadece Tanrı hakkında değil, aynı zamanda doğaüstü sınırlar hakkında belirli fikirleri iletmektedir. Hükümranlık ayrımı fikri İsrail'in doğaüstü dünya görüşü için önemliydi. Tanrı'nın varlığının bulunduğu yer kutsal ise Tanrı'nın varlığının bulunmadığı başka yerler kutsal değildi. Ya sıradandı ya da bazı durumlarda düşmanca ve kötüydü. Tanrı'nın kendi varlığı Aden'in anımsatıcıları tarafından işaretlenmişti. Konut ve tapınağın birçok özelliği insanlara göğün ve yeryüzünün buluştuğu yer olan Aden'i anımsatacak şekilde tasarlanmıştı. Altın kandillik Aden'deki yaşam ağacını Mısır'dan çıkış 25-31-40 andıran bir ağaç şeklinde dekore edilmişti. Kandillik antlaşma sandığının konumlandığı kapağın Tanrı için tat işlevini görecek şekilde tasarlandığı en kutsal yere giden yolu engelleyen perdenin önüne yerleştirilmişti. Mısır'dan çıkış 25-10-22. En kutsal yerdeki keruvların da aynı zamanda Aden ile açık bir bağlantısı vardı. Aden bahçesine ait keruvlar Aden'deki Tanrı'nın evinin önüne yerleştirildiler. Yaratılış 3:24. En kutsal yerdeki keruvlar antlaşma sandığının kapağına yerleştirildi. Mısır'dan çıkış 25-18-20. Daha sonra Süleyman'ın tapınağı yapmasının ardından konutun çadır yapısı tapınağın içine taşındı ve sandığı Tanrı'nın ayak basamağı yapmak için Tanrı'nın tahtı olacak şekilde sandığın üzerine iki dev keruv konuldu. 1. Tarihler 28:2. Tapınak ayrıca Aden bahçesi gibi dekore edilmişti. Yemyeşil bitkiler ve hayvanların resimleriyle doluydu. 1. Krallar 6-7. Mimarisi çiçekler, palmiye ağaçları, aslanlar ve narlarla süslenmişti. O, Tanrı'nın insan ailesiyle yaşamak için yeryüzüne ilk geldiği yerin görsel bir hatırlatıcısıydı. İsraillere kozmik coğrafyanın karanlık yönünün de hatırlatılması gerekiyordu. İsraillerin ordugahı ve daha sonraları İsrail ulusu, Tanrı ve halkının evi yani kutsal toprak ise bu durumda İsrail'in dışındaki bölgeler kutsal olmayan topraklardı. Tanrı Sina'dan çok önce diğer ulusları terk etmiş ve onları ilahlara vermişti. Yasanın tekrarı 4:19-20, 32:8-9. Bir gün ulusları geri isteyecekti. Ancak kutsal kitabın yazıldığı zamanlarda o uluslar karanlığın hükümranlıklarıydı. Bir İsrail ritüeli bu dersi unutulmayacak bir ayrıntıyla aktardı. Her yıl yapılan ve Levililer 16 bölümünde anlatılan günahları bağışlatma günü, Yom Kippur, insanlara kutsal ve kutsal olmayan toprağı hatırlatmak için etkileyici bir ders içermekteydi. Ritüele iki teke dahil edilmişti. Biri kurban edildi ve kanı bir sonraki yıla kadar insan kirliliğini temizlemek için mabedin içine serpiştirildi. Günah sunusu olan teke Rab içindi. Diğer teke öldürülmedi. Kahinin insanların günahlarını tekenin başına sembolik olarak aktarmasından sonra çöle gönderildi. O teke Azazel içindi. Azazel kimdir ya da nedir? Bazı tercümelerde Azazel yerine günah tekesi sözcüğü yer alıyor. Ölü Deniz el yazmalarında Kumran metinleri söz konusu İbranice sözcük özel isimdir. Bir kötü ruhun adıdır. Vaat edilen topraklara doğru çöl yolculuğu boyunca İsrailliler kötü ruhlara kurbanlar sunuyorlardı. Leviler 17:7. Çünkü kötü güçlerin ordugahlarını tehdit edeceğinden korkuyorlardı. Neticede çöl İsraillerin ordugahının dışıydı ve bu yüzden kötü varlıkların yuvasıydı. Bu uygulama durdurulmalıydı ve Azazel için sunulan teke bunu gerçekleştirdi. Azazel için sunulan teke kötü ilahlara verilen bir sunu değildi. Teke hiçbir zaman kurban edilmemişti. Aksine tekeyi çöle göndermek kutsal toprağa İsraillerin ordugahı günahtan arındırmanın sembolik bir yoluydu. Bu neden önemlidir? Yeni antlaşmada durumlar değişti. Ancak bir o kadar da aynı kaldı. Tanrı hala başkadır. Onun kutsallığı huzuruna girmek için bizim arınmamızı gerektiriyor. Bizim için bu arınma İsa'nın çarmıhta gerçekleştirdiği misyona inanarak tamamlanmıştır. İsa'nın bizim adımıza yaptığı her şey doğaüstü izler taşımaktaydı. İsa kötü güçlerin bulunacağını beklediğimiz yere çöle gitti ve şeytanın ayartmasının üstesinden geldi. Bu olayı ölüm gücüne sahip olan İbraniler 2:14 şeytanı yenmekle sonuçlanan hizmetinin başlangıcı takip etti. İsa kutsal kentin Yeruşalim dışında çarmıha gerildi. İbraniler 13:12. O temiz değildi çünkü günahlarımızı yüklenmişti ve Yeruşalim kutsal topraktı. İsa'nın ölümü ve ölümden dirilişi bizi günahlarımızdan arındırdı. Bizi Tanrı'nın huzuruna çıkmaya uygun kıldı. Günahlarımız kaldırıldı. Romalılar 11:27. Ayrıca bakınız 1. Yuhanna 3:5. Kirli günahkarlar olsak bile Mesih'teyse kutsalız. Kusurlu olsak dahi kusurlarımız İsa'nın sayesinde göz ardı edilmektedir. Bu durum hem basit hem de bir o kadar derindir. İsraillerin ruhen bizden birçok açıdan daha ayrıcalıklı olduklarını düşünme eğilimindeyiz. Nihayetinde Tanrı'nın varlığı aralarındaydı. Doğaüstü, kozmik coğrafyanın gerçek olduğu bir dünyada yaşadılar. Onların sahip olduklarına sahip olsaydık, Tanrı'nın o süre gelen anımsatıcıları gerçekliğimiz olsaydı, daha ruhsal olacağımızı ve Tanrı'yı daha iyi anlayabileceğimizi düşünme eğiliminde olabiliyoruz. Yeni antlaşma ise onların bizim gerçekliğimiz olduğunu söylüyor. Kutsal mekanı işaretlemek için konut veya tapınağa ihtiyacımız yok. Bedenimiz kutsal mekandır. Konut ve tapınakta en kutsal yeri dolduran aynı ilahi varlık içimizde yaşadığı için Romalılar 8:9-11. Paulus, dünyevi bedenlerimizi çadır, 2. Korintliler 5:4 olarak adlandırıyor. Eninde sonunda ruhumuzun dünyevi evi olan bedenimiz, elle yapılmamış ev, 2. Korintliler 5:1-3, göksel konut, yeni Aden, yeryüzüne geri dönen cennet ile Vahiy 22:1-3 değiştirilmek üzere ölecektir. Tanrı artık ruhu aracılığıyla içimizde yaşadığı için her kilise, inanlıların her toplantısı kutsal topraktır. İşte bu yüzden Paulus, Korintlilere günah içinde yaşayan ve tövbe etmeyen Hristiyanı aralarından kovmalarını üzülerek söylediğinde onlara bu adamı şeytana teslim edin talimatını verdi. 1. Korintliler 5:5. İnanlılar kardeşliğinin dışındakiler şeytanın hakimiyet alanıydı. Orası günah ve öz yıkımın ait olduğu yerdi. Kendimize doğaüstü gözlerden bakma zamanı geldi. Ne yapıp yapmadığından dolayı değil, Mesih'te olduğun, Tanrı tarafından evlat edinildiğin ve oğulluk hakkına sahip olduğun, Romalılar 8:15, Galatyalılar 4:5 için sen Tanrı'nın çocuğusun. Kutsal mekan için uygunsun. Tanrı seni karanlığın hükümranlığından çıkarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Koleseliler 1:13. Bu yüzden Mesih'te kim olduğumuzu ve bunun dünya için ne anlama geldiğini asla unutmamalıyız.